Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bir arı kuşu var, onunla başlayalım isterseniz.
Çok iyi.
Kuşlar uçarken kimi zaman rüzgardan yararlanarak havada süzülürler. Ancak rüzgarı hiç kullanmadan uçan ilginç bir kuş cinsi vardır. Arı kuşları. Bu kuşların kanatları bir başka yaratılış harikasıdır. Uçuş sistemleri diğer kuşlardan oldukça farklıdır. Saniyede tam 25 defa kanatlarını çırparlar. Bu yüzden insan gözü kanat hareketini algılayamaz. Bu mükemmel sistemi görebilmek için kameranın hareketleri yavaşlatması gerekir. Bıçak gibi keskin ve ince kanatlar hızla hareket ederek aşağı doğru bir hava akımı oluştururlar. Tıpkı insanların helikopterlerde yaptıkları gibi. Helikopterin sabit bir mil etrafında dönen ve aşağı doğru hava akımı oluşturan bir pervanesi vardır. Aşağı itilen hava helikopteri yukarı kaldırır. Arı kuşunun uçuş prensibi de buna benzer. Ancak helikopterden daha mükemmel bir tasarıma sahiptir. Çok daha kontrollü uçar. Havada istediği manevrayı yapabilir. Kanatlarının açısını değiştirerek yukarı aşağı veya ileri geri gidebilir. Arı kuşunun saniyede 25 defa kanat çırpması ve bundan zarar görmemesi çok şaşırtıcıdır. Bir insan kollarını saniyede en fazla bir defa indirip kaldırabilir. Eğer bir makine yardımıyla bu işlemi saniyede 25 defa yapacak olsa omuz kasları yanar, kişi sakat kalır veya kolunu kaybeder. Arı kuşuysa o kadar muhteşem bir yaratılışa sahiptir ki hiç durmadan milyonlarca kez kanat çırptığı halde kaslarında en küçük bir hasar dahi oluşmaz. Bu küçük kuş, yeryüzünün en kompleks ve en üstün uçuş makinelerinden biridir ve başlı başına bir yaratılış mucizesidir.
Maşallah. Şimdi birçok kuş türü var tabii. Mesela işte şahinler var, kartallar var, başka canlı, başka kuş türleri var. Bunların hepsinin böyle uçuş tekniği farklı oluyor. Mesela çok geniş kanatlı kuşlar var. Yani işte koşarak hız alıyor mesela, uçuyor, sonra o hiç kanat çırpmadan kilometrelerce uçabiliyor. Sadece rüzgarın hareketini kullanarak. Çünkü onun o işine yarıyor. Mesela işte kartallar var, şahinler var. Onlar böyle çok yüksekten şahin bakıyor. Gözünün böyle zoomlama özelliği var. Zoomlayarak aşağıdaki avını bulabiliyor. Çünkü o avla besleniyor. Şimdi bu kuşa baktığımızda bu kuşta çiçeklerin içindeki özlerle besleniyor ve şimdi normalde bir çiçeğin içindeki özünü alması için kuşun neye ihtiyacı var? Bir kere ince uzun bir gagaya ihtiyacı var. Yani normal bir papağan gagasıyla çiçeğin içindeki özü alması mümkün değil. Artı uçarken bir kere sabit kalması lazım. Değil mi? Yani sabit kalmazsa eğer böyle sürekli hareket halinde ileriye doğru bir hareketi olsa yine onu alamaz. Sabit kalması gerekiyor. Ve bu kuşta tam da bunlar var. Yani kuş dediğimiz gibi çiçek özüyle besleniyor. Çiçeğin tam dibine girip böyle gagasını çiçeğin içine doğru sokuyor. Ve kanatları sayesinde de olduğu yerde sabit kalabiliyor. Hiç kıpırdamıyor. Yani kafasını istediği gibi hareket ettirebiliyor. Şimdi evrimcilerin söylediği bu kuşun, madem ben çiçek özüyle besleniyorum, bari kendime böyle ince uzun bir gaga oluşturayım. Bir de ben uçma tekniğim şimdi diğerleri pek bana uymuyor. Benim onu da değiştirmem lazım. Ben öyle bir teknik yapayım ki diğerlerinin kullandığı aerodinamik kanunlarından farklı olsun. Ben işte saniyede 25 kez çırpıp olduğum yerde sabit kalayım deyip bu kanadı kendi vücuduna yerleştirmesi gerekiyor evrimcilerin söylediğine göre. Veyahut da gaga şeklinde kendisi tasarlaması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün olamadığına göre ve bu canlının böyle bir şeye de vakti olmadığına göre. Çünkü hemen besine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu canlı ilk yaratıldığı anda hem gagasıyla, kanatlarıyla, uçuş sistemiyle, her şeyiyle kusursuz bir şekilde bir anda Allah tarafından yaratılmış olması gerekiyor. Yani bunun İnşallah. Diğer başka bir açıklaması, ikinci olabilecek bir açıklaması dahi inşallah yok.
Yok. İnşallah. İnşallah. Şimdi bu evrim hakikaten o kadar saçma sapan bir teori ki. Çünkü canlıktaki en küçüğünden en büyüğe kadar olan yapıların her birine bakıyoruz. Her birinde mükemmel bir düzen var. Evrim neyi savunuyor? Tesadüfleri savunuyor. Yani şuursuzluğu ileri sürüyor. Halbuki en ufak maddeler dahi düzenlenmiş. Bunun çok sayıda örneğini gördük. İnşallah başkalarını da göreceğiz. Kısa bir iki tane daha örnek verelim. Şimdi mesela canlıktaki en önemli şeylerden biri nedir? Karbon atomudur değil mi? Karbon evet. atomu. Bu karbon atomu taşınırken dahi çok özenli bir şekilde taşınıyor. Yani böyle meşhur Miller deneyleri var. Saçma sapan aminoasiti tesadüfe oluşturduğunu iddia ediyor. Halbuki hücrenin içinde var olan tesadüfi bir sistem yok. Hücrenin içinde her şey mükemmel düzen içinde. Aminoasitin sentezi enzimlerle düzenlenmiş. Nükleotitlerin yani DNA harflerinin sentezi enzimlerle düzenlenmiş. Ve bunların her biri doğru zamanda doğru şekilde miktarlarıyla da ayarlı. Hiçbir şekilde şuursuz bir ortam yok. Mesela bir resim göstereceğim. Şimdi bir karbon atomu dahi taşırken ne kadar büyük bir intizam var onu göreceğiz inşallah. Şimdi burada 3 tane büyük molekül göreceğiz. Bu moleküller biyotin, tetrahidrofolat ve SEM adlı bir molekül. Adları falan yapıları da çok önemli değil ama burada önemli olan şey şu. Bunlar büyükçe ne yapılar. Her biri de öyle. Bunların her birinin görevi tek karbonları taşımak. Hücre içinde sayısız kimyasal reaksiyon oluyor. Sayısız kimyasal işlem oluyor. Bu kimyasal işlemlerde karbon en temel moleküllerden biri. Ve bunlar başka moleküllere monte edilirken karbon atomları enzimler yoluyla yapılıyor bu iş. Enzimler de işte bu bahsettiğimiz bu moleküllerde taşınan karbon moleküllerini kullanıyorlar. Ne monte iş kısmında ne taşıma kısmında bir şuursuzluk yok. Mükemmel bir düzen var. Ve her hücrede bu böyle. Dolayısıyla böyle kademi kademi gelişim saçma sapan bir şey. Çünkü en ufak şey için dahi ondan kat bir kat kompleks bir yapı varsa bu neyi gösterir? En baştan mükemmel bir şekilde yaratıldığını gösterir.
İnşallah.
İnşallah Allah'ın mükemmel kudretinin tecellisini gösterir inşallah.
İnşallah.
Bu da bir başka örnek. Bu daha da evrimcileri çıkmaza sokan bir durum. Hücrenin en temel görevi nedir? Enerji temini. Enerjinin olmadığı bir yerde hiçbir iş yapılmaz. Yani burada mesela temel enerji kaynağı nedir hücrelerde? Mitokondri diyoruz değil mi? Mitokondri zar bir tabakası var onun içinde. Ve enerji teminiyle alakalı çok sayıda enzim görevli. Burada çok ilginç 5 tane kompleks enzim var. Bu 5 tane kompleks enzimin görevi bunu elektron taşıma zinciri deniliyor. Tek bir elektronu taşımak. Yani elektronu elden eline veriyor. Bunun yapılabilmesi için de bu enzimlerin içinde çok özel yapılar var. Demir sülfür kompleksleri, hem grupları dediğimiz yapılar gerekli. Dolayısıyla sadece elektron için mükemmel komplekste bir yapı gerekiyor. Mesela bu birinci komplekste 50 civarında şey var, protein var. 50 civar proteinin yanında yani aminoasitler var. Her bir protein aminoasitlerden oluşuyor. Ve bunun yanında da o dediğim kompleksler var. Hem kompleksleri ve demir sülfür kompleksleri. Ve bunların her birinin olması gerekiyor. Çünkü elektronun eldeğine iletilmesi gerekiyor. En küçücük bir şey için, burada atom bile değil bu, elektron bu. En küçücük bir şey için dahi ondan çok daha büyük bir yapı Allah yaratmış. Ve bunun böyle olması gerekiyor. Bunlardaki eksiklik bir gelişime sebep olmuyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim iddiası saçma sapan. hiçbir düşünceye dayanmayan tamamen bir atmasyon.
Evet. İnşallah. Yani evrim zaten böyle hiçbir tarafında bir mantık yok. Yani evet. Bakıyoruz böyle, bazıları diyorlar işte bütün biyolojinin temelidir, işte her şeyi açıklar falan. Yani hiçbir şeyi açıklamıyor. Yani yalan söylemenin bir manası yok. Yani canlılarda sen şimdi bir yavrusunu koruma durumu oluyor mesela bir canlı. Sen bunu ne diyorsun açıklama derken? İçgüdü diyorsun. Sen şimdi bunu açıkladığını mı zannediyorsun? İçgüdü. İçgüdü ne? Yani içgüdünün bilimsel bir karşılığı var mı? Hangi atomların, hangi moleküllerin, hangi kimyasalların etkileşimiyle oluşan bir şey? İçgüdü diyorsun, çıkıyorsun. Canlı birbirine nasıl dönüştü? İşte mutasyona uğradı, dönüştü diyorsun. Ya bu açıklamamışım. Sen açıkladığını mı zannediyorsun böyle? Yani o mesela Cihat Hocam Habertürk'te çıktığında orada da işte bir anlattıklarından sonra, yani Cihat Hocam'ın anlattığı konulardan sonra oradaki kişiler kısa kısa geçeceğim hepsini deyip işte bu böyle, şu şöyle, bunu da işte böyle, bunu da böyle geçiyoruz, bunu da böyle geçiyoruz. Yani sen orada cevap verdiğini mi zannediyorsun? Sonra Cihat Hocam da sorduğunda evet cevapları hala alamadık dediğinde hepsini cevapladık ya gibi bir, hepsini cevapladık diye bir karşılık oluyor mesela. Ya onların hiçbirisi cevap değil ki. Yani sen onlarla ancak kendini kandırırsın. Yani o çocuk bile kandıramazsın. Sadece kendini kandırırsın. Yani onların hiçbirisi cevap değil. Bir de yani mesela bir örnek daha gösterelim bu canlılardaki şefkatle ilgili. Mesela bir kurbanın yavrusuna nasıl baktığıyla ilgili çok güzel görüntüler var.
Başlardan birini sırtına alıyor ve esnası bir yolculuğa çıkıyor. Ama sandığınız gibi gölete gitmiyor. Çok daha özel bir yer arıyor. Yolculuğu onu upuzun bir ağacın dibine getiriyor. Ağaca tırmanmaya başlıyor.
Sırtında taşıyor yavrusunu.
Bu kadar küçük bir kurbağa için bu bir maratona eşdeğer. Tıpkı sırtınızda çocuğunuzla Empire State binasına tırmanmak gibi. Gözleri ağaçlarda yetişen bromeliyat adlı bitkiyi arıyor. Merkezinde küçük havuzu olan bu bitki, gelişmekte olan yirmibaş için mükemmel bir yer.
Bu şekilde diğer yavrularını da taşıyor. Teker teker yavrularını taşıyor.
Küçük havuzda yiyecek yok. Şimdi de yiyecek yaratmalı. Yirmibaşlar yesin diye her havuzda dörtlenmemiş bir yumurta bırakıyor.
Evet, burada gerçekten çok ilginç şeyler var. Yani orada burada yiyecek yaratmalı diye bir ibare geçti haşa. Yani orada bir yaratma söz konusu değil. Orada vücudunda döllenmemiş olan bir yumurtayı sadece bırakıyor. Yani bir şey kurbağa zaten yaratamaz. Yani sadece Allah yaratır inşallah. Burada çok enteresan, yani yavrularını teker teker taşıyor. Sonra bir ağacın dalı üzerindeki küçük bir sıvı birikintisine bırakıyor sırtında taşıyıp. Sonra onlar orada bir şey bulamayacak diye bir de döllenmemiş yumurtasını da birkaç günde bir gelip bırakıyor onlar yesin diye. Yani burada muhteşem bir maşallah akıl ve şey görüyoruz yani böyle taktiksel, normal yani bir insanın oturup düşündüğünde işte önce şu sonra şu yani böyle nasıl diyeyim planlayabileceği bir şey görüyoruz burada ama bunu kurbağa yapıyor. Maşallah. Demek ki kurbağa planlamıyor bunu yani kurbağada öyle beyin yok ki. Değil mi?
İnşallah. Maşallah. Şimdi kurbağanın içi fabrika gibi demek ki değil mi? Maşallah. Yani fabrikalarda gıda endüstrisinde değil mi? Çok çeşitli ürünler üretilir. İnsanlara dağıtılır. Yani bir insanın içinden normalde çıkan şeyler malum. Onlarla beslenir mi mesela yavrusu? Ama bunun içinden çıkan şey hayvan için çok güzel bir gıda oluyor.
Evet.
Yani ne kadar güzel maşallah. Şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştik. Bu elektron taşıma zincirinde tek bir elektron için özel kompleksler. Her bir komplekste çok sayıda protein. Her bir proteinin içinde de çok özel yapılar. Demir sülfür yapıları ve hem grupları demiştik. Başka gruplar da var elektronu taşıyan. Sadece bir kademe daha içeri girelim. Neyi görüyoruz? Sülfür atomunu. Sülfür atomu o kadar önemli ki sülfür atomunun olmadığı bir canlılık olamaz. Şundan dolayı olamaz. Hücredeki en temel yapı taşlarından biri de nedir? Protein ve DNA'nın yanında. Yağlar. Çünkü yağlar korumasını sağlıyor hücrenin. Hücre zarları yağlardan oluşuyor ana olarak. Organeller. Organeller de yağlardan oluşuyor. Ve yağların üretiminde sülfür şart. Çok kritik görevleri var. Yağların en temel molekülleri yağ asitleri denilen moleküller. Bunlar uzatılırken uzun bunlar atom zincirleridir. İkişer ikişer gruplar halinde eklenirler. Yağ asitleri molekülleri. Bu ekleme de sülfür kaçınılmazdır. Çünkü sülfüre tutuşturulur bunlar. Bir koluna, molekülün bir kolunda sülfür vardır. Orada o sülfüre tutunur bazı moleküller. Bir başka kolunda da sülfür vardır. Onda da zincir vardır. Ve bunlar birleştirilir. Yani yine o molekülün mükemmel yapısıyla beraber. Dolayısıyla sülfürün en baştan olması gerekir. Başka görevleriyle beraber. Aminositlerde de yer alıyor sülfür. Ve sülfürün olabilmesi için de yani hücrede olabilmesi için tekrar enzimlere ihtiyaç var. Çok sayıda enzimin varlığı şart. Hücrenin içine alımında, işlenmesinde, maddelerin yapısına katılmasında çok sayıda enzim ve kapılar şart. Dolayısıyla hayat bir bütün halinde yaratılmıştır. Hangi maddeye bakarsak böyle, karbona bakarsak böyle, elektrona bakarsak böyle, azota bakarsak böyle, sülfüre bakarsak böyle, demire bakarsak böyle. Her elementte istisnasız bunların işlevsel hale gelebilmesi için özel proteinler, özel enzimler gerekiyor. Ve bunların olmadığı canlılar yaşayamıyor. Dolayısıyla hayatın kademe kademe gelişmesi gerçekten biyokimyasal olarak hiçbir mantığı yok. Tamamen bir safsata inşallah.
Evet. Şimdi evrim teorisinin hangi iddiasına bakarsak bakalım aynı şeyi görüyoruz. Yani safsata, işte yalan, dolan. Niye böyle? Çünkü 1,5 asırdır hakikaten tüm dünyadaki insanları telkin ve bir yalanı çok tekrar etme taktiğiyle uyuttular. Peki nasıl oldu bu? Meydan boştu da ondan öyle oldu. Çünkü söyledikleri yalanları deşifre eden biri yoktu. Bu geçtiğimiz son 30 yıla kadar.
Evet.
Sonra ne oldu? 1979 yılında Allah razı olsun hocamız
İnşallah.
Bu konuyu el attı. Ki bu çok önemli tarihi bir olaydır. Ve dünya tarihini de derinden etkilemiş bir konudur. Darwinizm, ateizm ve zararlı izimler biliyorsunuz. Hocamız Allah razı olsun çok güzel bir sorumluluk örneği göstererek güzel de bir çaba ve hizmetle 30 yılın ardından çok güzel bir netice aldı.
Maşallah.
Allah razı olsun. Bakın bütün dünyada bu konu kalktı. Niye? Çünkü bir hipnoz vardı. Yani az önce dediğin gibi yani aleni bir yalan ama o kadar çok tekrar edilmiş ki insanlara hani mı acaba dedirtmiş veya bazılarını inandırmış. Etkili olmuş bayağı.
İnşallah.
Fakat hocamız bütün bu gerçekleri, var olan bilimsel gerçekleri son derece kıymetli eserlerinde toplayıp insanların gözünün önüne sergiledi. İnsanlar da bu kitapları, eserleri okuyanlar çok bayağı faydalandılar. Mesela yine hocamızın kitaplarından bahsi geçen önemli bir konu. Senin bahsettiğin mesela kurbağa örneği. Bakın sadece kurbağa değil. Yeryüzündeki bütün canlılar yani karıncalar, işte kurbağalar, bal arıları, hangi canlıyı sayarsanız sayın, sahip oldukları o kompleks, mükemmel özelliklerin dışında bir de şefkat, merhamet, fedakarlık, ki bazı canlılar canını veriyor. Mesela öyle fedakarlık yapıyor. Gibi son derece önemli ve bir insanda dahi, değil mi? Biz bunları gördüğümüzde çok hoşumuza gidiyor. Yani fedakar bir insanı çok seversiniz. Vefalı bir insanı çok seversiniz. Yardımsever insanlar çok sevilir halk arasında. Bakın bu özellikleri hayvanlarda görüyoruz. E hani nerede kaldı sizin Darwinistlerin iddia ettiği mutlak yaşam mücadelesi? Nedir o? İşte büyük balık küçük balığı yutar, o onu parçalar, o onu yok eder. Hayvanlarda da böyle bir mücadele vardır. İşte zar zor hayatta kalırlar, bayağı da zordur yaşam şartları. Fakat bakın şu doğru, doğada bir rekabet var elbette. Fakat bunun yanında son derece ön planda olan fedakarlık, merhamet ve şefkat var. Şimdi bunu saklıyorlar insanların gözünden. Efendim işte doğada karmaşa var. O onu öldürüyor, onu. Böyle bir şey yok. Eğer sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı, evrimcilerin dediği gibi olmuş olsaydı, zaten hayvan kalmazdı o zaman. Yani ortada bir denge var. Bir kontrol mekanizması var. Mesela bir canlı türü hemen bir besin kaynağı azaldığında üremeyi kontrol edebiliyor canlılar. Yani hiçbir canlı şeyi telef olmuyor. Yani bir kontrol var, bir akıl var, bir şuur var. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi bir karmaşa yok. Mesela son yıllarda yapılan araştırmalar, siz bırakın gözle görülen canlıları, gözle görülmeyen canlılarda dahi fedakarlık örneği olduğunu gösterdi. Nedir? Bakteriler. Bazı bakteriler virüs bulaştığında bünyelerine, diğer bakterilere aynı virüs geçmesin diye ne yapıyorlar biliyor musunuz? İntihar ediyorlar. Ya bakteri, ya beyni yok, sinir sistemi yok. Dolayısıyla bir şeyi akledebilme durumuna sahip değil. Böyle bir sistemi yok. E aklın olmadığı yerde son derece şuurlu, son derece akılcı ve yapılan şey, bakın kompleks sistemlerin de dışında bir fedakarlık var. Nedir bu? Canını, yani var olan durumunu iptal ediyor, intihar ediyor.
İnşallah.
Bu çok olağanüstü. Bakın bu konu tek başına işte evrimcilerin canlıların kökenini açıklamaya çalıştıkları safsatalarını, işte canlıların tarihini açıklamaya çalıştıkları masallarını yerle bir etmeye tek başına yetti. Mesela bakın doğal seleksiyon mekanizması, biliyorsunuz işte doğada göğe bir şuur var. Ne olduğu belli değil. Saçma sapan bir iddia. Var olan mutasyonların iyilerini, ki biliyorsunuz böyle bir durumda söz konusu değil, mutasyonlar tamamen zararlıdır. Göğe her nereden buluyorsa buldukça işte o iyi olan mutasyona uğrayan canlıları seçiyor. İşte son derece işte şu anda sağlıklı canlılar meydana geliyor gibi bir masalı var, bir yalanı var. Şimdi bakın bir tane tür var. Evrimciler diyor ki canlılar kazandıkları özellikleri, mesela işte bu şefkat, merhamet, fedakarlık da dahil buna, çoluğuna çocuğuna öğretiyor diyor mesela. E nasıl öğretiyor peki? Yani hangi genetikte biz şefkat, merhamet, fedakarlık görüyoruz? Hangi hücrede var bu? Hiçbirinde yok. Bunu nasıl öğretiyor çocuğuna? Bir kere buradan zaten konu kapanıyor. İki, bu kazanılmış özellikleri, yani tecrübeleri güya, bunların iddiasına göre evrimcilerin, kalıtımsal yollardan diğer nesle aktarırlar diyor. Peki cevap versinler o zaman. İşçi karıncalar. İşçi karıncalar biliyorsunuz karınca kolonisinin işçisidir adı üstünde. Çalışır, çabalar bütün hayatı boyunca. Yani yemez içmez hayvan büyük bir fedakarlıkla, büyük bir sabırla, büyük bir itaatle, hiç şaşmaz, görevini yapar. Ölünceye kadar yani. E bu canlılar kısır. İşçi karıncalar kısır. E bu özelliklerini nasıl aktarıyorlar bir sonraki nesle? Hani kalıtım yoluyla, üremeyle aktarıyorlardı? E hayvan kısır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün işçi arılarda doğduğu ilk anda gözünü açtı, hayata geldi. Hemen işinin başına geçer. Kim öğretti sana bunu? Hangi kalıtım yoluyla sen öğrendin bunu? Bu bilgiyi nerede aldın bu şey minik hayvancağız? Nerede öğrendi? Bu tecrübeyi nerede edindi? İşte hocamız mesela, değil mi? Bir tane çok hikmetli, çok güzel bir örnek. Hepler hocamız. Bir örnek yeterlidir. Bir tanesi. Yani bir protein, bir enzim, bir hormon. İşte bir küçücük bir işçi karınca evrimcileri susturmaya yeter. İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
De, geçenlerde şimdi NTV'nin haberinde şöyle bir şey çıkmıştı. Tasarım iyi ise evrim karışmıyor diye bir haber çıkmıştı. Oktar Hocam bunu detaylı olarak anlatmıştı. Şimdi biz o zaman şöyle bir açıklama yapmıştık. Tasarım varsa o zaman tasarımcı gerekiyor. Yani onu yapan, o tasarımın sahibi bir varlık gerekiyor demiştik. Aynı haberin başlığını değiştirmişler. İşler yolundaysa evrim karışmıyor diye değiştirmişler. Bakın. Yani onun bir saçmalık olduğunu da kendileri de İtiraf herhalde ediyorlar. Fark etmişler.
Yani ne dedikleri belli canım. Yani.
Evet.
Ya kafa bozuk olunca illa böyle bir evrim kelimesini şey yapacaklar. Koyacaklar. Halbuki evrim falan yok. İşte değişmediğini kendisi söylüyor.
Evet. Evet. Tamam, programımızı kapatabiliriz. Evet.
İnşallah.
Biz yarın 22.00'dan itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaşgar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.